havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Ortasında gününüz aydın olsun. 9 Ocak 2023 Pazartesi saat 10:15'da Anlat Bana da yine karşınızdayız. Bugün gündem her zamanki gibi yoğun. Dışarıda hava pırıl pırıl. Su konusu ana gündemimiz olacak. Altın ana gündemimiz olacak. Orta gelir yoksulluğu ana gündemimiz olacak ama bizim değil, hükümetin ana gündeminde ne var ona bakalım. Kabine Beştepe'de toplanıyor. EYT ana gündem maddesi, onun altını çizelim. Eksi enflasyonu görür müyüz? 3 Şubat'ta enflasyon verileri açıklandığında enflasyon ve yargı paketi de kabinenin gündeminde. Ama bizim izleyicilerimizin ya da iş dünyasının beklediği önemli bir paket var. Kredi Garanti Fonu paketin ayrıntılarını bekliyor piyasa. Önemli diye düşünüyoruz ama bir haber gelince durduk. Niye durduk? Öncelikle o haberin detaylarına bakmak isteriz. Konumuz altın. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye, Çin Merkez Bankası'nın arkasında yaptığı alımlarla ikinciliğe oturdu. Hemen verilere bakalım. Çin Merkez Bankası Kasım ayında 32 tonla dünyada resmi altın rezervini artıran birinci merkez bankası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 tonluk alımla Çin'i izliyor ve Ocak-Kasım yani 2022 Ocak-Kasım döneminde 122.8 ton net altın alımına imza atan bir merkez bankası. Aslında bu alanda dünya lideri olduk. Peki ne oluyor da merkez bankaları bu kadar çok altın alıyor? Sorunun yanıtı aslında çok basit. Resesyon kaygısı ve korkusu bütün dünyayı telaşlandırıyor. Herkes önlem almaya çalışıyor. Şirketler, altın işi yapanlar da farklı önlemlerle iş yapmaya çalışıyor ama biz altın konusuna bundan sonraki süreçte biraz farklı bakalım istiyoruz. Çünkü iş dünyasının özellikle mücevherat üreticilerinin de altınla ilgili sıkıntısı var. Dahilde işleme rejimi kapsamında siz 20 kilo altın getiriyorsunuz. 6 aydır 20 kiloyu 40 kiloya çıkartın diye ilgili mercilere müracaat ediyorsunuz. Henüz bir ses soluk çıkmıyor. Onun dışında 4 ay içinde ihracata bağlı gelen bu altını dışarıya çıkarma zorunluluğu var ve bu yıl mücevherat altın içerisinde ihracatçıları da nette 6 milyar doların üzerinde ihracat yapmış durumdalar. Altın, yastık altındaki altını da sisteme kazandırmak için önümüzdeki dönemde hem yurt dışına özel şirketler eliyle basılan altın ihraçları hem de içeriye altın ihraçlarını göreceğimiz bir döneme girerken sözü fazla uzatmıyoruz. Altının sesi güzel, değeri güzel de bizim için su yaşamsal bir kaynak. Su olmadan hayatta kalmak mümkün mü? Önce ona bakalım. Çünkü su ve toprak yönetimi ana konumuz, ana sorunumuz olmalı. Dışarıda hava pırıl pırıl, yağmur yok. Nehirler, göller, barajlar kurumuş durumda. Bu yeni bir olay mı? İklim krizini yönetememe sorunu mu? Yönetişimsel bir kriz mi var? Biz buna bakacağız. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız karşımızda. Dursun Bey merhaba.
Merhaba Melih Hanım.
Şimdi bu güzel havada, bahar havasını yaşarken her yer kurudu. Kurudu da biz Türklerin bir özelliği var. Son ana kadar hiçbir soruna çözüm aramıyoruz. Bu sorun yeni bir sorun mu?
Hayır, iklim değişikliği küresel sorunlar listesinde uzun zamandır ilk sırada. Yani hepimiz biliyoruz ki geçen senede çok rahat değildik ülkemizde. Ülkemiz zaten yarı kurak iklime sahip bir ülke. Yani bölgesel kuraklıkları yaşıyoruz. Ama bunların periyotları sıklaştı bildiğiniz gibi. Yani sorun yeni bir sorun değil. Ama bu sene geçen senenin üzerine gelen yağışların azalmasıyla meteorolojik kuraklık biraz etkisini daha fazla göstermeye başladı. Yani barajlarda aktif doluluk oranları çok düştü. %20 seviyesinde özellikle Marmara, İç Ege ve Akdeniz'de.
İki ay sonra bu saydığınız bölgelerde susuz kalma ihtimalimiz var mı?
Bakın bu baraj, şimdi bu soruya uzmanlar şöyle cevap veriyorlar. Ben tabii iklim bilimci değilim ama iklim bilimcilerin yaptığı projeksiyonlar bu kışın biraz geçen kışlara nazaran daha kurak geçeceğini söylüyor ki bunun bizim için anlamı şu, su politikaları açısından. O zaman önümüzdeki dönem su konusunda su yönetimlerini ve su kullanıcılarını biraz etkileyecek, geçmişten daha fazla etkileyecek, öyle gözüküyor.
Peki su yönetimi deyince duralım. Suyun patronu Devlet Su DSİ değil mi?
Evet, DSİ Genel Müdürlüğü.
Peki yerel yönetimlerde suyun patronu mu?
Tabii yerel yönetimlerde de Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri Türkiye'nin yaklaşık 30 büyükşehir ilinde evet yaklaşık %75 nüfusa hizmet veriyorlar.
Peki önümüzdeki dönemde suyun kullanımı, suyun yönetimi, suyun paylaşımı konusunda karşımıza nasıl sorunlar çıkabilir? Yani kamunun etkin olduğu bir alan Türkiye'nin yolculuğunu sürdürmesine yetecek mi? Ne diyorsunuz?
Bakın biz sürekli olarak suyun bir insan hakkı olduğunu ve kamu hizmeti olarak verilmesi gerektiğini savunduk. Şimdi bu politikalarda yürüyebilmek için, bu politikaları devam ettirebilmek için birçok düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunlar yasal ve kurumsal düzenlemeler. Yani Türkiye bu alanda gerek iklim değişikliği sorunlarına adaptasyon konusunda gerekse su yönetimi, sürdürülebilir su yönetimi konusunda bazı adımlar atıyor ama birçok konuda da geç kalıyor.
Peki benim merak ettiğim şu, suyun bir insan hakkı konusu olduğunu ve suyun asla özelleştirilemeyeceği tezi üzerinden soruyorum ki ben de buna inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen tehlikeyi anlatır mısınız?
Kamu hizmeti anlayışının dışına çıkabilir su yönetimi. Bakın kamu hizmeti olarak verilmesi için şu anda su yönetimindeki bütün kurum ve kuruluşların, merkezi idarelerin yerel yönetimlerle tam bir koordinasyon içerisinde çalışması lazım ki ülkemizde maalesef bunu göremiyoruz. Tehlike önümüzdeki dönemde su yöneticileri, su yönetimleri, özellikle kentlerin su yönetimleri baskıları arttıkça su konusunda dış kredilere daha fazla ihtiyaç duyarlar ve teknoloji konusunda veya finansman konusunda bağımlılığa girerler. Bu süreçte suyun kamu hizmeti olarak verilmesi konusunu zorlar Melih Hanım.
Çok kritik bir konunun altını çiziyorsunuz. Başta merkez ile yerel yönetimler arasında bir diyalog olması şart su yönetimi konusunda. Eğer burada zafiyet olursa yerel yönetimler ister istemez dış finansman yoluyla hem teknoloji hem de işbirlikleri yapabilir diyorsunuz. Finansman sağlayabilirler ve suyun kamu hizmeti olmasını engeller bu durum, öyle mi?
Evet, kamu hizmeti anlayışı dışına çıkartır ve bizim hiç de istemediğimiz bir takım politikaların egemen olmasını sağlar. Onun için bugünden itibaren hiç gecikmeden Türkiye'de hala hazırda su hizmeti yönetimini geleceğe hazırlamak zorundayız. Bu geleceğe hazırlık gerek yasal gerek kurumsal olmalı Melih Hanım. Örneğin su yasası hala çıkmadı, meclise gelmedi. Onun dışında iklim yasası hala çıkmadı. Türkiye bu konuda bir takım planlamalar, eylem planları yaptı ama uygulamaya gelince bu eylem planlarının kurumsal yapılarla, hangi kurumsal yapılarla veya merkez yerel eşgüdümünü nasıl sağlanarak, hangi mekanizmalarla sağlanarak uygulanabileceğini henüz tespit etmiş durumda değil. İşte bu konularda eksikliklerimizi hızla tamamlamamız lazım.
Çok önemli. Su yasası çıkmamış, iklim yasası çıkmamış, meteorolojik kuraklık ciddi bir sorun olarak bu sene karşımıza çıkıyor. Peki biz büyük kentlerde ve saydığınız bölgelerde yaşayanlar suya ne kadar fatura ödeyebiliriz?
Bakınız, su konusunda bir hane halkı gelirinin %5'ini aşmaması gerekiyor ödenecek olan faturanın. Şimdi bu durumda biz çeşmeden akan sularımızı mı dikkate alacağız, yoksa damacana sularımızı mı? Yani bu durumda bizim içme ve kullanma suyu diye bize verilen hizmetin daha çok kullanma suyu olarak kullanıldığını görüyoruz. İçme suyumuz daha çok ambalajlı su firmaları tarafından sağlanıyor. Şimdi bütün bunlar önümüzdeki dönem daha da hane halkı ekonomisini zorlamadan yürütülebilmesi, yönetilebilmesi için işte iklim değişikliğinin önümüze getirdiği belirsizlikleri bugünden öngörüp ona yönelik şeyler almak lazım, önlemler almak lazım. Bunu şunun için iddiayla ve ısrarla söylüyorum. İklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı sorunlarla baş etmek için yasal ve kurumsal hazırlıklarımız hala hazırda yeterli değil. Birçok konuda önemli adımlar attık ama iklim değişikliğinin sorunlarını kriz yönetimiyle çözemeyiz. Yani programın başında siz söylediniz. Sonuna kadar bekleriz ve biz kriz yönetimine daha çok eğilimliyiz. Ama iklim değişikliğinin sorunları kriz yönetimiyle çözülmeyecek kadar çok önemli faturalar ödetir bize.
%100 haklısınız. Ben endüstriyel su üreticilerinin %85'inin yabancı sermayeli şirketler olduğunu biliyorum. Su insanlık hakkıdır. Suyu vatandaşa uygun fiyatla ulaştırmak da ülkeyi yöneten hem hükümetlerin hem de yerel yönetimlerin görevidir diye bakıyorum ama bana İstanbul, Ankara, bazı şehirlerde fiyatlar ne olur bu yaz? Bir veri verebilir misiniz?
Yani şu anda su yönetimleri oldukça zorlanıyor Melih Hanım. Yani özellikle Ankara ve İstanbul'da suya metreküp fiyatına zam yapılması için belediye meclisi kararları çıkartılmaya çalışılıyor. Ankara'da hele su konusunda metrekübünü 6 lira civarında ASKİ sağlamaya çalışıyor ama bunlar sürdürülebilir rakamlar değil. Şimdi bir yandan hane halkı gelirini ve enflasyon etkisini ve bu konuda ekonomik daralmayı, ekonomik sıkıntıları düşüneceğiz. Bir yandan da suyu sürekli bir şekilde, güvenilir bir şekilde ve en ucuza temin etmenin yolunu arayacağız. Ve çünkü başka bir yerine başka bir şeyi koyabileceğimiz bir şey değil, bir madde değil su. Otomatikman burada önümüzdeki dönemde su fiyatında özellikle enerji girdilerinin artması, bunun dışında işte çalışanların şeyleri,
ücretleri,
bunun gibi konular önümüzdeki dönemde su fiyatlarını özellikle büyükşehir belediyelerinde ve Ankara, İstanbul, İzmir'de biraz yukarıya çekecek gibi gözüküyor. Çünkü eğer bu konu merkezi hükümet ve yerel işbirliğiyle uygun finansman modelleriyle şey yapılamazsa, çözülemezse mecburen hane halkının faturalarına bu işi yansıtmak zorunda kalıyor belediyeler. Bu nedenle konuşmamda özellikle merkezi hükümet, ulusal ölçekte bir planlama, merkezi hükümet ve yerel eşgüdümün öneminden bahsetmeye çalıştım.
Haklısınız, ancak son soru, hava bu kadar sıcak, derelerimiz, barajlarımız, göllerimiz, göletlerimiz korkmamıza izin veriyor mu?
Bakınız, şu anda Türkiye son 3 ayda uzun yıllar verilerine göre %41 oranında daha az yağış aldı. Bu yağış geçen yıla göre de %31 oranında az. Bu ne demek? Sonbahar yağışsız geçti. Kışa girdik, hala hava günlük güneşli, kar yağışları yeterli değil. Yani ilkbahara biz boş depolarla, barajlarda boş depolarla girme riskiyle karşı karşıyayız. Şimdi bunu mutlaka yönetmemiz gerekiyor. Yönetimin birinci unsuru su idareleri ama ikinci bacağı da su kullanıcıları. Otomatikman burada katılımcı bir anlayışla yönetime su kullanıcılarının da görüş ve önerileriyle veya verimlilik anlayışıyla veya kullanım alışkanlıklarını da bir miktar gözden geçirerek katkıda bulunması lazım. Yönetimin de acilen suyun arz yönetiminden talep yönetimine çevirmesi gerekiyor ki halihazırda Türkiye'de yapılan istatistikler veya anketler Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, iklim değişikliğinin etkisi altında büyük risklerle karşı karşıya olduğunu anlatabilmiş değil Melih Hanım. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor.
Ben de size değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Konu hassas ve önemli. Gıda fiyatlarını bile etkileyecek kadar önemli, hassas. Ama biz tüketicilerin de çok bilinçli olması gerekiyor. Bu konuda İTO Başkanı'nın bile açıklaması var. Suyu dikkatli kullanın diyor. Yeniden bu kan...
Sanayi konusunda İTO Başkanı bir açıklama... İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Enerjimizi birçok yerden temin edebiliriz ama su yerine başka bir şeyin ikame edilemeyeceği stratejik bir kaynak, aman dikkat edelim diye geçenlerde bir açıklama yaptı.
Erdal Bahçıvan'ın da var, ancak onlar da derslerini çalışsınlar diyoruz. Dersler evet, o kadar iyi çalışılmıyor. Son dakika konuşmalarıyla Türkiye'nin nefes alması mümkün değil. Sağ olun diyoruz. Konuyu izlemeye devam ediyoruz. Çünkü biz 23 yıldır ben Su Politikaları Derneği ile sizden bilgilenmeye ve öğrenmeye çalışıyorum. Sağ olun. Ve hemen sözü uzatmıyoruz. Bu defa sözü gıda arz güvenliğine, gıda fiyatlarına getireceğiz. Şöyle Şubat ayının 3'ünü düşünün. Enflasyon verileri geldi. Enflasyon %1'in altına, yani eksiye iner mi? Eksi enflasyon gelir mi? Gelir mi? Gelir. Neden? İki ana konu var. Birinci konu nedir? Doğalgaz fiyatlarıdır. Türkiye'de doğalgazın %35'ini hangi şehir tüketiyor? İstanbul tüketiyor. İstanbul'da doğalgazı hangi şirket veriyor? İGDAŞ. Nereye bağlı? Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Seçimlere 4-5 ay kala ki tarihini bilemiyoruz. İGDAŞ'ın yaptığı %12'lik doğalgaz indirimi. Belediyeyi zora dara sokarken özellikle TÜFE endekse baktığımızda %2'ye yakınlık pay enflasyonun Ocak, Şubat ayında gelen Ocak enflasyonunun düşmesinde büyük bir rol oynayabilir. İkinci konu, yine enflasyonu aşağı çekecek konu, bu defa nedir? Tabii ki perakende piyasası, yani zincir marketler bir ay süreyle fiyatları dondurduk dediler. Fiyatlar donarsa baz etkisiyle enflasyon düştü, bakın gördünüz mü şimdi de eksi geldi denilecek. Seçim şekerlemesi fıstıkla kavrulmuş gibi olur mu olmaz mı? Bu soruya yanıtı Ercüment Tunçalp verecek. Kendisi perakende uzmanı, aynı zamanda Retail dergisinde düzenli yazılar yazar. Ercüment Bey merhaba.
Merhaba Melih Hanım, nasılsınız?
Ben çok iyiyim. Bir aylık fiyatları dondurma, durdurma. Niye?
Efendim şimdi şöyle söyleyelim. Bu yapanlar açısından, yani zincir marketleri açısından kutlanacak bir mesele. Yani bizim de tuzumuz olsun diye böyle bir icraat yapıyorlar. Fakat bu kesin çözüm değildir. Bu geçici bir çözümdür. Ocak ayını böyle geçeriz. Belki Şubat ayının ilk 15 gününde daha dişlerini sıkarlar. Daha sonra her şey eski bildiğimiz düzene döner. Şimdi bu fedakarlığı zincirler nasıl yapıyorlar? Ona bir bakalım isterseniz.
Tabii.
Kendi özel markalarının lokomotifliğinde, bu büyüklerin hepsinin private label uygulamaları var. İki, büyüklükleri itibariyle sadık tedarikçileri var. Onlardan aldıkları destekle. Üçüncüsü de zaten normalde insert indirimleri vardı. Bu insert indirimlerine biraz daha güç vererek ve de brüt kar marjından fedakarlık ederek bunu yapıyorlar ve bu kutlanması gereken bir olaydır. Yalnız burada istisnalar var. Tüketicinin buna son derece dikkat etmesi gerekir. Örneğin %20 tasarruflu diye boş bir sloganı ortaya koyup eski fiyattan bahsetmeden, yeni fiyattan bahsetmeden vitrine bunu koyan perakendeciler var. Burada tüketicinin dikkat edeceği fiyatlar son fiyatlardır. Muhakkak bu son fiyatları değişik perakendeciler arasında kıyaslamalılar. Şimdi perakendecilerin yaptığı bu fedakarlık belli bir sınıra geldiği zaman dayanır, kalır. Çünkü bana göre fiyatlar marketten önce fabrikada artar. O tarafa bir şey yapıldığını ben duymadım. Siz duydunuz mu?
Duymadım tabii. Yani marketler bira için niye yapsınlar bunu? Karlarından vazgeçiyorlar.
Evet.
Öyle değil mi? Yani niye dişlerini sıksınlar? Mutlaka bunun siyasi bir hesabı vardır diye düşünürüm ben.
Şimdi bunun tabii ticari de tarafı var. Yani hem siyasi hem ticari. Fayda bekledikleri için bunu yapıyorlar. Şimdi tedarikçinin yapacağı şeyleri ben size söyleyeyim. Bir, direnç gösterecekler. Tedarikçinin fiyat artış, çünkü maliyet enflasyonu devam ediyor. Biz ne konuşursak konuşalım. Maliyet enflasyonu, şimdi baz etkisini dışarıda tutarsak, doğalgazı dışarıda tutarsak maliyet enflasyonu devam ediyor. Dolayısıyla tedarikçi fiyat artış teklifleriyle gelmeye devam edecek. Şimdi mecbur kaldık artırıyoruz derse perakendeci, zaten bütün ürünleri sabitlemiyorlar biliyorsunuz. Zincirler 2000 kadar.
Evet.
İndirim marketleri de 500 kadar ürünü sabitliyorlar. Diğer mecbur kaldıkları ürünleri artırabilirler. İki, gelen teklifi reddedebilirler. Hayır, kabul etmiyoruz biz sizin fiyat artışınızı diye. Üçüncü durumda tedarikçi de bunu görür. Mal göndermez, malı keser, raflar boş kalabilir. Bakın böyle bir sonucu, böyle bir ihtimal de var. Peki Şubat ayında ne olur? Sayın okur, Şubat ayında ne olur? Biraz önce söyledim, 15 gün daha devam edebilir. Daha sonra birikimli fiyat artışları gelir. Hiç değişen bir şey olmaz. Yani biz Ocak ayında görmediklerimizi Şubat ayında hem Şubat'ın hem Ocak'ın artışları olarak birikmiş halde görebiliriz.
Yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabiliriz. Yanlış yaklaşımlarla doğru çözüm yolu bulunmaz. Böyle bir tablo var karşımızda. Peki et fiyatları, herkes onu merak ediyor. Et süt kurumu yeniden et ithal eder mi?
Şimdi et ithal etmeye mecbur kalabilir. Ben bunu bir yazımda anlattım ama tabii burada çok uzun, ona o konuya girmeyeceğim. Et fiyatlarını tırmandırmak isteyen güçler var. Bunu ben söylemiyorum. Bunu sektörün içindeki sektör temsilcilerinin en yetkili kişileri söylüyorlar. O yazılarımda bunu açıklıyorum. Dolayısıyla et süt kurumu mecbur kalabilir ithalata, tırmandırırlarsa. Melih Hanım, zaten et şu anda öyle bir yere geldi ki bunun fiyatını sabitleseniz ne olur? Et ulaşılamaz hale geldi. Zaten orta direk birçok kıymanın dışında et ürünü kullanmıyor orta direk. Nasıl ulaşabilir buna? Bir de bunun daha da artmasını isteyen güçler var Türkiye'de.
Kim onlar? Kim onlar? Ben onları gerçekten merak ediyorum. Kim bunlar?
Onları işte o kuruluşların başındakiler açıklasınlar. Dolayısıyla benim o yazımı, et ve sütte ne olacak yazımı veriniz. Sizin sitenizde de yayınlayın. Onların kimin ağzından bu sözlerin söylendiğini ben biliyorum. O güçleri söylemek bana düşmez. Çünkü tanıyanlar var.
Yani birileri manipülasyon yapmaya bayılıyor. Evet. Seçim öncesi tahılda hububatta fiyatları aşağı çekerek stokçuluk yapmaya soyunup para kazanma heyecanına kapılanlar aynı oyunu ette, sütte de devreye sokuyorlar. Bunu biliyoruz.
Yumurtada, onu da
yumurtada. Evet. Bunu ayrı ayrı bir gün stüdyoya gelin, konuğum olun, biz bunu tartışalım. Anlıyorum sizi ama çok önemli bir laf ettiniz, bir cümle kurdunuz. Orta direk et yiyemiyor, süt içemiyor. İşte bizim bugün ana konumuz bu olacak. Ben size teşekkür ediyorum. Stüdyoda konuk etmek isterim. Lütfen sevgiyle ve sağlıcakla kalın.
Teşekkürler, hoşça kalın.
Sağ olun. Önemli konular bunlar. Orta direğin et yiyememesi, süt içememesi ve orta direğin yoksullaşması konusu. Bu defa karşımızda Profesör Doktor Haluk Levent var. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve ana konumuz da tam da bu. Haluk Bey merhaba.
Merhaba Beli Hanım, iyi yayınlar.
Sağ olun. Biraz önce Ercüment Tunçalt'le görüştük. Orta direğin et alamadığını, süt içemediğini söyledi. Orta direk yoksullaşması üzerine bize ne söylemek istersiniz?
Valla bu tabii Türkiye'nin önemli problemi. Türkiye bu işi çok daha yükseltilmiş bir hızda ve şiddetli olarak yaşıyor. Bunun nedeni tabii ki Türkiye'deki izlenen ekonomi politikaları. Oraya geleceğim. Ama bunun Türkiye ile sınırlı olmadığını da altını çizmemizde büyük fayda var. Yani dünyada zenginlerle yoksullar arasında giderek açılan, süratle açılan büyük bir uçurum oluştu. Bu da orta sınıfın erimesiyle gerçekleşti. Yani son yıllarda pek çok çalışma ve endişe yaratan çalışma diyelim, bu olguya dikkat çekiyor. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir kısmı önemli ve çok böyle günlük konuşmalarımız içerisinde çok dikkate almadığımız ama bizi de şiddetli bir şekilde etkileyen meseleler. Ama o günlük koşturmalardan kurtulup rahat nefes alabileceğimiz bir toplumsal düzene oluşturduğumuzda muhtemelen önümüzdeki acil problemler olarak hemen ortaya çıkacak, belirecekler bunlar. O yüzden belki bunu şey yapmamız gerekiyor.
Bu konuyu elden açalım. Şunu söylemek isterim. Gelir eşitsizliği konusu ve orta sınıfın yoksullaşması. Biraz önce Dünya Altın Konseyi'nin verilerini verdik. Son bir yılda Türkiye bile Ocak'tan Kasım'a kadar 122.6 ton altın almış. Çin, Amerika, Almanya, Rusya ki önemli ülkeler, bütün dünya merkez bankaları deli gibi altın stokluyor. Resesyonun getirdiği kaygı mı? Dünyadaki açmazın nedeni mi? Nedir bu?
Yok, bu büyük ihtimalle parasal, dünyada büyük bir alt üst oluş hali var ekonomide ve toplumsal olaylarda. Buna ilişkin bir tedbir arayışı diye düşünmek lazım herhalde. Yani dolar bir uluslararası rezerv para, pek çok kişi ve kurum bu rezerv para özelliğini taşımakta zorlanabileceğini düşünüyor sanırım. Bu konuda da epeyce bir görüş var etrafta. Ama ben kişisel olarak bunun öyle çok da kolayca bir başka paranın rezerv para haline gelmesini çok mümkün görmüyorum. Bir konu bu, yani bu konuyu özellikle medyaskopta bu coin meselesi dolayısıyla para nedir, nasıl olur, işte uluslararası rezerv para nedir falan diye üzerine düşündüğümde bir yazmıştım. Yani bir rezerv para haline gelebilmesi, yani çoğu insan aslında paranın bir toplumsal ilişkiler sisteminin parçası olduğunu unutarak meseleye bakıyor. Bir sadece alışveriş kolaylaştırıcı ya da serbest saklama aracı olduğunu düşünerek hareket ediyor ama öyle değil. Hele rezerv para olacaksa bu iyi bir ölçü birimi olması lazım, bir istikrara sahip olması gerekir. Bütün bunları sağlamak üzere bir uluslararası kabul gören bir şey, bir para olması gerekir. Bütün bunları sağlamak ise siyasi ve askeri olarak güçlü bir yapının oluşması ve daha da önemlisi, en önemlisi herhalde bu rezerv para sistemini döndürecek kurumsal altyapının oluşması gerekir. Dolayısıyla bir parayı yerinden edecekseniz bunların hepsini sağlayacak bir alternatifin olması lazım. O da öyle bugünden yarına kolayca yapılabilecek bir şey değil. O yüzden ben doların uzun süre daha rezerv para niteliğini kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama yine de çalkantılı bir dönem olacaktır elbette. Merkez bankaları da tahmin ediyorum buna karşı bir tedbir olarak altına girmeye çalışıyor. Türkiye'de altının hikayesi biraz daha farklı. Yani buraya giren çıkan altının işlenmesi şu bu bizim parayı takı olarak kullanma gibi bir alışkanlığımız var. Onu da düşünecek olursak Türkiye'deki o altın ticareti başka dinamikleri de içeriyor ama bugünün konusu yani bugün konuşabileceğimiz bir konu değil tabii ki o. Şimdi bu
Haklısınız.
2000'li yıllarda aslında başına dönecek olursak 2000'li yılların ben hatırlayacaksınızdır hem Türkiye'de hem de küresel olarak büyük bir iyimserlik hakimdi. Yüksek bir genişleme vardı, likidite bolluğu vardı ve bütün bunlar aslında pek çok insanın rakamlar da ortada zaten. Yoksulluktan çıktığı yani uluslararası kuruluşların kullandığı bir şey var. Bir ölçüt var işte günlük 2,5 dolar kişi başı harcama diye. Aşağı yukarı 2 milyar civarında insan bu dönemde şeyden yoksulluktan çıkıp yani 2,5 doların üstüne çıkıp orta sınıf sayılmaya başladılar. Bu iyimserlik vardı ama bunun arkasında yatan kalıcı bir iktisadi dalga işte olmadı ne yazık ki. Çünkü bu dönem içerisinde birkaç tane olgunun da ön plana çıktığını gördük. Bir kere her şeyden önemlisi bu sahte cennetin yaratılmasında borç yükü çok önemli bir şeydi. Yani hem ülkelerde hem de hanelerde Türkiye ve gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere bütün hanelerde borçluluk oranları çok yükseldi. Ve üstelik bir aşırı finansallaşma ile birlikte bu borçluluk oranları yükseldiği için ve bu aşırı finansallaşmadan kastettiğim de finansın iktisatçıların anladığı ya da ana akım iktisadın temelde kabul ettiği gibi bir aracılık kurumu yapmaktan çok yani ödünç verilebilir fonlarla bu fonlara ihtiyaç duyan insanlar arasında aracılık yaparak İşte ekonomik büyü şeyin yatırımların gerçekleşmesini sağlamak, büyümeyi kolaylaştırmak gibi bir işlev taşıması gereken finans özellikle 2090'lı yılların ikinci yarısından itibaren fiyat hareketleri üzerinden kurulan bahislerden ibaret olmaya başladı. Daha doğrusu bunların işlem hacmi çok yükselmeye başladı. Bu şu demek yani türev piyasalara bakalım işte benzeri finansal araçlara bakalım. Bunların işlem hacmi normal sıradan finansal işlemleri çok aştı ve bunun da ötesinde tabana yayıldı. Yani cebinizde diyelim 5.000 dolar varsa bu 5.000 dolarla işte döviz piyasasında kaldıraçlı işlemler yapabilir hale geldiniz Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde. Dolayısıyla bu yaygınlaşma tabana yayılma ve fiyat hareketleri üzerinden kurulan bahislerden ibaret bir piyasa haline dönüşmesi bu aşırı finansallaşmanın çok büyük bir servet transfer mekanizması haline dönüşmesine de neden oldu. Yani ben bir arkadaşım bu tür aracı kurumlardan bir tanesinin sahibiydi. Onunla yaptığım konuşmada en çok öğretici bir konuşmaydı benim açımdan. Hocam dedi, bizim için dedi cebinde 5.000 dolarla piyasaya gelen yani döviz işlemi yapmaya başlayan herhangi birisi için bilinmeyen bir tek şey var dedi. O parayı 3 ayda mı kaybedecek, 6 ayda mı kaybedecek? Bütün istatistik de bunu gösteriyor. Dolayısıyla bunun olağanüstü büyük bir servet transfer mekanizması yani geniş kitlelerden çok çok çok dar, parmakla sayılabilecek kadar dar. Yani bu işlemlerde aşağı yukarı 7-8 tane büyük kurum var. Eninde sonunda bütün aracılardan geçerek servet büyük ölçüde buralarda şey yapıyor. Dolayısıyla bu bizim bugün karşı karşıya olduğumuz büyük gelir ve servet kutuplaşması, büyük uçurum bizim bildiğimiz kapitalizmin o kapitalist ilişkiler ağı içerisinde bu kadar yüksek süratle gerçekleştirebileceği bir şey değil. Yani onun dışında bir şey var. İşte bazı eleştirel iktisatçılar buna kazino kapitalizmi diyorlar. Bilmem işte çeşit çeşit isimler takılıyor. Ama bir unsuru bu. Yani borç yükünün artması ve aşırı finansallaşma. Şimdi bu tabii çok yüksek bir kırılganlık yarattı. Bu kırılganlık işte bir 2008 halen bitmeyen bir 2008 kriziyle sarsıldı. O krizin arkasından pandemiyi de dünya deneyimleyince büyük bir çöküntü, o kırılganlık bir çöküntüye dönüştü. Yani yoksulluktan çıkıp orta sınıfa dönüşen insanların bir bölümü, önemli bir bölümü hızla tekrar yoksulluğa geri dönmeye başladılar ve daha geniş kesimler. Yani eskiden de orta sınıfta olup da bu orta sınıf pozisyonunu korumaya çalışan insanlar için de yoksulluk riski yükselmeye başladı. Şimdi tabii bir de burada bu kabuk diyelim, şöyle bir küre gibi düşünecek olursak ekonomiyi, hem Türkiye ekonomisini böyle düşünebiliriz bir metafor olarak, hem de dünya ekonomisini böyle düşünebiliriz. Bu kabukta olan bitenler. Ama bir de bunun derininde çok daha güçlü etki bırakan ve bugün karşı karşıya kaldığımız iktisadi ve toplumsal problemleri yaratan iki tane dip dalga var. Bu dip dalgalardan bir tanesi iklim yıkımı. Yani bu iklim yıkımını hükümetler dışında pek çok önemli aktör, bilim dünyası, üniversiteler, işte gençler çok ciddiye alırlar ve çok yakından deneyimliyoruz. Bazı ülkeler işte suların altında kalmaya başladılar. Bazı beklenmedik, daha doğrusu ani iklim olayları sıklık ve şiddet olarak çok süratle artmaya başladı ki bunun yarattığı büyük bir çöküş var. Yani bir kere her şeyden önemlisi geniş nüfuslu küresel tarım geniş nüfuslu bölgelerde tarımı çok olumsuz etkilediği için bir gıda krizi yaratmaya başladı. Birleşik Milletler çırpınıyor bunun için. Ama bundan da önemlisi bu iklim yıkımına karşı duyarsız, başta İngiltere, Amerika falan gibi eski popülist iktidarların ya da ben onlara yeni sağ diyorum, yeni faşist, neofaşist iktidarlar diyorum. O neofaşist iktidarların duyarsızlıktan öte bir iklim krizi yanlısı politika tasarlaması. İşte Bolsonaro'nun Amazonları mahvetmesi, yaktığı bilmem.
Bolsonaro'nun dün yaptıklarına ne demeli? O da ayrı bir
Evet.
konu tabii.
O da ayrı bir konu ama o da önemli, çok çok önemli bir konu. Fakat onu da o konuya da giremeyiz bugünkü sınırlarımız içerisinde
Biliyorum. Biz
kalmak
bugün
için.
orta sınıf yoksulluğunu, gelir
Evet.
eşitsizliğini konuşmak istiyoruz o yüzden.
Evet. Dolayısıyla bu iklim yıkımı bu eşitsizliği süratle büyüten ve potansiyel olarak da herhalde en yüksek hızla büyütme kabiliyetine sahip bir olgu. Eğer 7 yıl içerisinde bir kalıcı bir çözüm bulamazsak buna ve çok çok da önemli bir mesele. İkinci dip dalga da otomasyon. Yani son derece derinleşen, bunu otomasyon diye başlığıyla görüyoruz ama bunu şöyle okumamız lazım. Teknolojik gelişmelerin üretim süreci içerisinde doğrudan yol açtığı dönüşümler diyelim buna. Yani aslında bakacak olursak bugün teknolojik gelişmelerin ışığında bir bolluk toplumunun objektif olarak altyapısının kurulabileceğini söyleyebilirim. Özellikle bu MIT'nin Technology Review'da 2022 yılının en önemli 10 olayı arasına koyduğu artık güneş ve rüzgarın düzenli, yani süreksizliğini ve sürdürülebilirliğini ortadan kaldıran yeni teknoloji pil ile birlikte enerji meselesinde çözüldüğünü söyleyebiliriz. Ama bu tabii bunun uygulamaya geçmesi için büyük bir toplumsal dönüşüm gerekiyor. En büyük engel de orada. Fakat bu tür bir yapı şu anlama geliyor. Emek verimliliği o kadar yükseldi ki bu otomasyon sayesinde ve yükseliyor. Geometrik olarak yükseliyor. Bugünkü üretim seviyesi, yani bugünkü refah seviyesini tutturabilmek için, ortalama refah seviyesini tutturabilmek için gereken üretimi çalışma haftasını 13, 15-16 saate düşürsek de gerçekleştirebilecek durumdayız. Ancak
Önemli, çok önemli anlattığınız. Çünkü anlatıma baktığımda küreselleşmenin öncelikle hepimizi heyecanlandırdığını, 2,5 milyon türev piyasalarla yaratılan finansal zenginliğin 2,5 milyon yoksulluğu orta sınıf
milyar.
statüsüne milyar milyon diyorum
Milyar.
karıştırıyoruz böyle. Yoksul insan statüsünden çıkardığını ancak finansallaşmayla birlikte bu yoksulluğun yeniden sayısının daha da fazla arttığını anlatıyorsunuz. Bunun evet. en iyi örneği Türkiye şu an. Türkiye ilk kez tarihinde bir orta sınıf gelir eşitsizliği ve yoksullaşması yaşıyor ama kaldığınız yerden devam ederseniz önemli bir noktadaydınız evet. çünkü.
Türkiye bu bütün bu olguların tam göbeğinde yer alıyor. Derinleşen küresel bir entegrasyondan da bahsedecektim. Onu siz de bahsettiniz. O yüzden pas geçiyorum. Türkiye'de bu derinleşen küresel entegrasyonun bir önemli bir parçası, gümrük birliğiyle, işte kurumların uluslararasılaşmasıyla falan filan. Dolayısıyla Türkiye'de bizim bunu kısa süre içerisinde yoğun bir şok olarak yaşama nedenimiz de şu. Bugünkü iktidar ekonomi yönetim modeli olarak 70'li yıllardaki kafayı uygulamaya çalışıyor.
Mümkün mü bu hocam? Mümkün mü? 1970 değil. Modeliyle 2023'ü 25'i kurgulamak, çözüm aramak mümkün mü?
Değil tabii ki. Ama 70'li yıllarda temel unsur kapalı ekonomiydi. Yani büyük ölçüde kapalı ekonomiler vardı ve Türkiye en azından böyleydi. Ve bir tarım ekonomisiydi Türkiye o zaman. Yani katma değerinin %50'si aşağı yukarı tarımda gerçekleşiyordu. İstanbul'un daha da büyük bir kısmı tarımdaydı. Ve orada ucuz emek üzerinden rekabet ve döviz kazancı, uluslararası rekabet ve döviz kazancını hedefleyen bir politika, işte 24 Ocak kararları tamamen buydu değil mi? Türkiye'de evet. içeride ürettiğimiz malları burada tüketemeyeceğimiz kadar pahalılaştıran ve yurt dışında da dolayısıyla fiyatı ucuzlamış olduğu için satıp döviz likiditesi, hani meşhur o 70 sente muhtaç olduğumuz durumdan kurtulmak için döviz likiditesini artıran bir politika dizayn etmişti. Şimdi ama bu politika dizayn edildi ama o zaman işte nüfusun yarıdan fazlası tarımda. Yani dış ticarete konu olan sektörlerdeki ücretleri bastırdığınız zaman bu ücretlerin hayatta kalabilmesi için bir tarım nedir, kırsal bağlar vardı. Ve buradan dolayısıyla bir açlık ve gıda krizi riski ortaya çıkmıyordu. Tamam, çok eziliyorduk. Refah seviyemizde, özellikle üst orta sınıfın refah seviyesinde belli ölçülerde bir düşüş olmuştu bugün olduğu gibi. Değil mi? Yani yurt dışına çıkamaz duruma düştüktür mesela bugün. Ama o zaman yurt dışına çıkma bir moda değildi yani. Öyle herkesin gidebildiği bir şey değildi. Bu kadar küreselleşme söz konusu ve hareketlilik söz konusu olmadığı için. Dolayısıyla o zamanın refah anlayışı içerisinde bu yurt dışı seyahat diye bir kavram yoktu. Ama bugün 90'lı yılları yaşadıktan sonra, bu kadar yüksek bir entegrasyondan sonra ve işte 2000'lerin başındaki refah döneminin borca dayalı refah diyelim isterseniz, ki yanlış anlaşılmasın, borca dayalı refah seviyesinin yaşamış bir kitle olarak artık o refah fonksiyonu içerisinde, refah kavrayışı içerisinde bu tür şeyler de var. Özellikle orta sınıf için konuşuyorum tabii ki. Şimdi orta sınıf bunu yapamaz duruma düşmüş halde. Neden? Çünkü bu ucuz emekle rekabet etmeyi hedefleyen meşhur bir Türkiye ekonomi modeli var. Bu suni olarak Türk lirasının değerini birdenbire düşürmeyi hedefledi. Ama artık biz dışa açık bir ekonomiyiz. Yani sadece dış ticarete konu olan malların üretildiği sektörlerde bir dışa açık, yani kısmi bir ithalat ihracat meselesinden ibaret değil bu. Hizmetlerde dışa açık, tarımda dışa açık. Her şey döviz şokuna maruz kalabilecek bir durumda. İşte bunun örneklerini yaşıyoruz. O yüzden bu çok çok büyük bir refah şoku olarak bizi vurdu ve bizim işte orta sınıfın yoksullaşması ve yoksullaşmayanların da yoksulluk riskinin süratle artmasından anladığımız şey bu. Neden böyle oluyor? Çünkü siz ekonomiyi bir büyük göreli fiyatlar sistemi olarak düşünebiliriz. Yani her fiyatın birbiri cinsinden uzun dönem dengesi vardır. Bu dengeden sapmalar işte çeşitli ekonomik dinamikler yoluyla tekrar o dengenin, göreli dengenin kurulmasını sağlayacak şekilde hareket eder. Ama ekonomi yönetimi birdenbire nereden geldiği belli olmayan bir zihniyete bağlı olarak, bir programa bağlı olarak, bu açık ekonomide göreli fiyatlar sisteminin en önemli çıpası döviz kurudur. Bu ekonomi yönetimi bu döviz kurunu alıp birdenbire böyle yukarı doğru çıkartınca Görevli fiyat sistemi tamamen dağılır. Dağıldı. Tamamen dağılması şu demek. Etrafta gördüğümüz hiçbir fiyat doğru fiyat değil aslında. Kimi pahalı, kimi ucuz. İşte ne bileyim ben bir işletme, mikro işletme açısından düşünecek olursanız esnaf mesela 50 liraya alıyor, 70 liraya, 80 liraya satıyor. 30 lira kazandım diye bir de oradan vergi ödüyor. Dolayısıyla aslında kasasına 70 lira giriyor. Ama o 50 liraya alıp 70 liraya satmış olduğu ürünü tekrar yerine koyması gerektiğinde 80 lira, 90 lira ödemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla işletme sermayesini kaybetmeye başlıyor. Bugün Türkiye'de iş yapılamaz hale gelen çok sayıda zombi şirketin, öncesinde de vardı zombi şirketler ama bunların çok genişlemesi, pek çok insanı da pek çok işletmeyi de kapsar hale gelmesi nedenlerden bir tanesi de bu. İkincisi, kırılganlık, orta sınıf kırılganlığının önemli nedenlerinden bir tanesi, yani bu bir pardon, şu görevli fiyatlar meselesini bir şey yapayım. Tabii bunlar yanlış fiyat olunca barınma krizi ortaya çıkıyor, enerji krizi ortaya çıkıyor, gıda krizi potansiyel olarak başımızda sallanıp duruyor. Bütün bunlar işte hep buralardan kaynaklanıyor. Çünkü bu içinde bulunduğumuz ortamda hizmetler de küreselleştiği için örnek veriyorum, Airbnb yoluyla evini kiralayan birisi bir burada yerleşik düzgün maaşı olan bir insana kiraya verdiğinde bir ayda alacağı işi döviz üzerinden verdiğinde 3-4 günde, hadi bilemedim bir haftada alabilir hale geliyor. Şimdi bunu karşılaştırabilecek durumda özellikle metropollerde ve kıyısal kıyılarda konut piyasasını perişan eden faktörlerden bir tanesi de bu. Yani boş durması problem değil. Çünkü zaten turizm sezonunda bu günlük kiralama yoluyla elde edeceği gelir, aylık kiralarla elde edeceği geliri zaten çok aşıyor. O zaman da tabii bu işte bu küreselleşmenin bir etkisi elbette, entegrasyonun yükselmesinin bir etkisi. O zaman da bu içerideki kiraları etkilemeye başlıyor ve bundan dolayı da bir barınma krizi doğuyor. Çünkü ücretlerin bu seviyedeki fiyatlara adapte olması mümkün değil. Çünkü ekonomi bir bütün. Bu ücretler büyük bir ölçüde de ihracatı gerçekleştirecek olan malların üretiminde kullanılan bir maliyet unsuru. Dolayısıyla ücretlerin o kadar yükselmesi mümkün. Bugün işletmelerin asgari ücreti ödeyebilecek kapasitede bile verimliliğe sahip olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Büyük kurumlarda ise bu ücret verimliliği çok daha yüksek elbette. Ama bunların da sınırlı daha doğrusu bunların da ödeyebilecekleri ücretin bir sınırı var. İhracat özellikle açısından düşünecek olursak. Dolayısıyla bu denge bozuldu mu sistemin çivisi çıkmış oluyor. Bunu tekrar yerine oturtmak bu zihniyeti koruyarak mümkün değil.
Şimdi araya giriyorum. Zaten süre az
Tabii.
kaldı. İnanılmaz güzel bir orta sınıf yoksullaşmasına global düzlemde bakarak geldiniz ve Türkiye'nin etkilenme yani gelir ve servet kutuplaşması asıl dünyadaki ve Türkiye'deki ana sorun ve otomasyonun yani dijitalleşmenin getirdiği mesleksizleştirme ve üretim modellemesinin değişmesi. Bütün bunlar üzerinde bu yeni ekonomik modelle çıkış yolu yok. Çözümü
Yok.
farklı konuşmalıyız değil mi Haluk Bey?
Kesinlikle.
Şimdi
Kesinlikle.
burada önce saptama yaptık. Ben çok önemsedim anlattıklarınızı. Gelir ve servet kutuplaşması sanıyorum önümüzdeki dönem dünya siyasetinin de ana konusu olmayacak mı?
Kesinlikle ana konusu olacak. Bunun ötesinde bazı noktalar var ama onu açmak için vaktimiz yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Metaverse tartışmalarını yabana atmamak lazım. Bugünkü teknolojik seviyede orada konuşulanların gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ama bir zihniyet ifade ettiği için o tartışmaları dikkatle izlemek gerekiyor. Orada şöyle bir kelimeden bahsediyor, kavramdan bahsediliyor. Gereksizler.
Dünyada kaç
Bunu
milyar
siyasi
gereksizler
daha
var
iyi
acaba?
biliyorsunuz. İşte orada şimdi oradaki problem şu. Otomasyonun ulaştığı seviye eninde sonunda değer teorisinin geçersizleşebileceği bir noktaya geldi. Yani Marx'ın deyimiyle malların mallarla üretildiği dönemde değer teorisi geçersizleşir diyor. Yüksek teknolojinin oluştuğu bir dönemde. Burada çok az sayıda çalışanla ihtiyaç duyulan şeyi söyleyin adını mal ve hizmetleri üretmek mümkün. Dolayısıyla bu iş gücü piyasalarında zaten yavaş yavaş henüz o seviyede değiliz tabii ki ama ona doğru gidiyoruz. Bunu şuradan da izleyebilirsiniz ki orta sınıf yoksullaşmasının temellerinden bir tanesi de budur. İstihdam kalitesinde büyük bir düşüş var. İstihdam kalitesindeki düşüş istihdamda da özellikle beyaz yaka yani orta sınıfı oluşturan temel kesimden bahsediyorum. O beyaz yakada da güçlü bir kutuplaşmaya neden oluyor. Makbul profesyonel meslekler büyük miktarlarda para kazanırken yani çok zengin kabul edilebilecek seviyelere çıkmışken geniş orta sınıf, geniş kesimler, beyaz yakalı geniş kesimler, üniversite mezunu bir meslek sahibi olması yani eski kriterlere göre bir meslek sahibi ama o meslek otomasyona kurban gitmişse artık iş bulması mümkün olmayan geniş kitlelerden oluşan bir kesimse süratle yoksullaşıyor. Yani eğitimi yani yoksulluğu tanımlarken çünkü parasal göstergelerin dışında eğitim, statü falan gibi unsurlar da dikkate alınır. Artık eğitimin anlamı değişmiş durumda. O eğitim seviyesi üniversiteyi bitirmiş olabilir, bir meslek sahibi olmuş olabilir, kendisini meslek sahibi olarak görüyor olabilir ama o mesleğin bugün karşılığı yok. Ne olacak bu insanlar? Bu insanlar işte bir takım standart olmayan, güvencesiz işlere doğru
Kayacaklar.
yönelmek zorunda kayıyorlar.
Yani çok
Bu da bir
önemli bir değerlendirme yapıyorsunuz. Süremizin sonuna geldiğimiz için ben size
Tamam.
teşekkür etmek durumundayım. Çünkü ara ara yayınlara alacağız sizi. Çok önemli bu. Ana çerçeveyi çizdik. Parça parça bu konuları tartışacağız hep. O kadar
Evet,
önemli
her birini.
konular ki.
Evet, doğru haklısınız. Her birini teker teker ele almak lazım.
Alacağız teker teker. Ben size teşekkür ediyorum. Bir Galatasaraylı olduğunuzu biliyorum. Mutlu olduğunuzu da biliyorum. Sevgiyle kalın. Biz çarşamba günü yine burada olacağız. Yayın
Teşekkür.
yapmaya devam edeceğiz.
Sağ olun.
Sağ
Hoşça
olun.
kalın.
Sağ olun. Biz de sağlıcakla, sevgiyle kalın diyoruz. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds